Ayrım 55, sayfa 510. 19 Haziran 1934 günü saat 15.30'da Ankara Halk Evi salonu Cumhuriyet yöneticileriyle doluydu. Herkes resmi giyinmişti, orkestra yerini almıştı. Öz Soy Operası 15.45'te başlayacaktı. Gazi ve Şah başlama saatine birkaç dakika kala büyük locaya girdiler. Herkes ayağa kalkarak Gazi ve misafirini alkışladı. Son zil çaldı, ışıklar ağır ağır söndü. Öz Soy Operası başladı. Gazi daha önce provayı izlemiş olduğu için bu ilk operayı iç rahatlığı ile izleyecekti. Provadan sonra sanatçıları kutlamış, düşüncesini şöyle açıklamıştı. Bu bir devrim hareketidir. Beste güzel, oynanış özenliydi, elden gelen yapılmıştı. Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'ten iki küçük opera daha istedi. Durmayın, yeni eserler yazın. Arayışlarınızı sürdürün ama vakit geçirmeden eserler de verin. Öz Soy, perde ve tablo sonlarında alkışlanarak zevkle izleniyordu. Üçüncü perdenin son tablosunda birbirini kaybetmiş iki kardeş Tur ile İraç, Türkiye ile İran çeşitli serüvenlerden sonra buluşacaklardır. Finalde babaları sordu. Peki ama ben Tur ile İraç'ı göremiyorum, nerededirler? Hikayeyi sunan Ozan öne geldi. Cumhurbaşkanlığı locasında oturan Gazi ve Şah'ı gösterdi. İşte Tur, işte İraç. Her Türk bir Tur, her İranlı bir İraç'tır. Bir alkış kasırgası patladı. Şah heyecan içinde Gazi'ye döndü, ellerine sarıldı. Benim kardeşim. Gazi ve Şah'tan sonra sanatçılar da uzun uzun alkışlandı. İlk Türk operası doğmuştu. Müziğin, konunun, oynayışın, dansların ve dekorların verdiği üstün zevk yanında sonuçtaki sürpriz çok etkili oldu. O dostluk heyecanı ile halk evinden çıkılıp Dışişleri Bakanlığı'na gidildi. Arada var olan bütün pürüzler giderildi. Yüzyıllar sürmüş olan düşmanlık bozulmaz bir dostluğa dönüşmüştü. Dipnot: Adnan Saygun, Atatürk ve Musiki, sayfa 38-40, Atatürk'ün nöbet defteri, sayfa 293. Bazı kitaplarda ilk oynanış zamanı akşam olarak gösteriliyor. Doğrusu Atatürk'ün nöbet defterine göre 15.45'tir. Saat 19.10'da dış işlerine gelirler. Kadro dergisinin 30. sayısında Şevket Süreyya'nın bir makalesi çıktı. Şeker fabrikaları, şeker fiyatları, devletin verdiği destek gibi konular tartışılıyordu. İktisat vekili Celal Bayar, Avusturya'dan Doktor Mikuş adında bir uzman çağırmış ve bir rapor istemişti. Şevket Süreyya Bey, Doktor Mikuş'un şeker uzmanı da tarımcı da olmadığını, sadece şeker sanayi alanında çalışmış bir istatistikçi olduğunu açıklıyor, verdiği raporun yetersizliğini belirtiyordu. Bu yazı önce Celal Bayar'ı zor duruma düşürdü. Recep Peker ve bazı parti yöneticileri derginin partinin iktisadi siyasetini baltaladığı düşüncesindeydiler. Bunlar da Celal Bayar'a katıldılar, şikayetlerini Gazi'ye ilettiler. Dergiye açılan savaş sürecekti. Dipnot: Kadro 30. sayı, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Kadrocuları ve Kadroyu Anlamak, sayfa 393. Gazi ile Şah sabah Ankara'dan ayrılmışlardı. Eskişehir'deki havacılık okulunu gezerlerken TBMM önemli bir kanunu görüşüp kabul etti. 15 maddeli kanun soyadı kanunu adını taşıyordu. Türkler eskiden beri soyadı kullanırlardı. Bu güzel töre şehirlerde unutulup gitmiş, yalnız köylerde kalmıştı. Karaların ya da Karagillerin Ali gibi. Şehirlerde kimin kim olduğu zor anlaşılıyordu. Bu sakıncayı önlemek için bazı kurallar belirmişti ama yeterli değildi. Askerlikle subaylar ayırt edilmek için adlarını şehirleriyle birlikte söylüyorlardı. Mesela Yüzbaşı Ahmet Kastamonu. Kanun bu kargaşalığı, kuralsızlığı sona erdiriyordu. Yurttaşlara soyadı alması için 2,5 yıl süre tanınmıştı. Birçok kimse beklemeden soyadı aldı. Gazi'ye nasıl bir soyadı verileceği önemli bir sorundu. Şah çok memnun kaldı, programın sonuna gelmişti. 21 gündür Türkiye'deydi. Gazi ile birlikte birçok şehir, birlik, okul, müze, kurum ve kuruluş ziyaret etmiş, şerefine birçok askeri ve sivil gösteriler düzenlenmişti. Halktan büyük sevgi görmüştü. Gazi ile protokolü bir yana atıp kucaklaşarak vedalaştılar. Dedi ki, Doğuda senin bir kol ordu kumandanın vardır, unutma. İran'a dönmek üzere sağlam bir Türk dostu ve Türkiye hayranı olarak Ege vapuru ile Trabzon'a hareket etti. Gazi 8 Temmuz'da Ankara'ya döndü. 21 gün fırtına gibi geçmişti. Bahçede çiftlikte yürüyerek, ata binerek, kitap okuyarak dinlenmeye çalıştı. Türk yazarların yeni romanlarını okudu. Kızılcahamam'ın övgüsünü işitirdi. Haydi Kızılcahamam'a gidelim. Bir gün olsun ormanda, çadırda kalalım dedi, yola çıktılar. Gazi Afet Hanım Nuri Conker, başyaver Celal Bey bir arabadaydı. Öteki arabalarda İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Orgeneral Fahrettin Altay, Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı, Kılıç Ali ve Salih Bozok Beyler yaverler vardı. Yol boyunca köylüler nasıl duymuşlarsa yer yer toplanıp yola çıkmışlar, dallardan çardaklar, taklar yapmışlardı. Kazan köyünde durmak zorunda kaldılar. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yol kıyısına sıralanmışlardı. Kadınlı erkekli köylüler bekliyorlardı. Gazi halkı selamlamak için arabayı durdurdu. Saygıdan cesaret edip de yaklaşan olmadı. Güzel köylü elbisesi içinde yağız yüzlü bir kadın geldi. ''Paşam hoş geldin. Senin için yer hazırladık, ayran yaptık. İnsene.'' Gazi yolun uzun olduğunu, her yerde durmanın mümkün olmadığını anlattı. Kadın Kazan köyünün yeni seçilmiş muhtarı Saati Hanım'dı. Ayranları otomobillere getirtti, herkese ikram etti. Konuşması, tavrı hepsinin dikkatini çekmişti. Köylüleri, öğretmeni ve öğrencileri selamlayıp Saati Hanım'a teşekkür ederek ayrıldılar. ''Gazi işte milletvekili olacak kadın.'' Adını köyünü kaydet Afet dedi. Dipnot: Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk'ten Hatıralar ve Belgeler, sayfa 261. M. Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, sayfa 85-86. Atatürk'ün Bütün Eserleri, 26. cilt, sayfa 399-400. Geceyi Çamlık'ta, ormanda, çadırlarda geçirdiler. Öğle yemeğini Gerede'de, Esentepe'de yediler, Bolu'ya geldiler. Bolu baştan başa bayraklarla donatılmış, caddelere taklar yapılmıştı. Bütün Bolu karşılamaya çıkmıştı. Köylüler bayramlık elbiselerini giymişlerdi. Gazi halkı selamladı. Valiliği, belediyeyi ziyaret etti. Akşam yemeği Bolu Halk Evi'nde yenildi. Bolulular gece fener alayı düzenlemişlerdi. Gazi yanlarına indi, eğlencelerine katıldı. Sabah alkışlar içinde Bolu'dan ayrılındı. İzmit'te trene binilerek İstanbul'a gidildi. 20 Temmuz'da Yalova'ya geldiler. Kadro dergisi yayımı sürdürüyordu ama dergiyi kapattırmak, yazı kadrosunu dağıtmak isteyenler boş durmuyorlardı. Bunlar kendilerinden biraz farklı düşünenlere katlanamayan bazı dar açılı particiler, yöneticilerdi. Konuyu büyük bir incelikle sık sık Gazi'nin sofrasına, sohbetlerine taşıma ustalığını gösterdiler. Konu Gazi için sorun olmaya başladı. Hitler Hindenburg'un ölümünden sonra meclisten bir yetki yasası çıkartarak hem devlet başkanlığını hem başbakanlığı üzerine aldı, Führer oldu. Yasama ve yürütme erklerini elinde topladı. Yetki kararının meclisten geçmesi için 3/2 çoğunluk gerekiyordu. Bunu sağlamak için 81 komünist milletvekili gözaltına alındı. Meclis esalar tarafından kuşatıldı. Bazı sosyal demokrat milletvekilleri meclise sokulmadı. Bütün yetkilerini Hitler'e devreden meclis 4 yıl tatile girdi. Tek kudret Hitler'di. Almanya, İtalya ve Japonya Milletler Cemiyeti üyeliğinden çekilecekler, ayrı bir blok oluşturacaklardı. Barometre fırtına gösteriyordu. 16 Temmuz 1934'te ilk süt tozu fabrikası Bursa'da açılmıştı. 8 Ağustos 1934'te Malatya-Elazığ arasındaki 118 kilometrelik demir yolu tamamlanmıştı. Lokomotifi bayraklar, defneler, taflanlar ile süslü özel katar alkış yağmuru altında Elazığ istasyonuna girdi. Özel katarla yeni Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da gelmişti. Ali Çetinkaya demir yolu siyasetine dört elle sarılacak, demir yolcuların çok sevdiği bir bakan olacaktı. Bundan sonraki rüya bir kolla Elazığ'dan Tatvan'a, bir kolla Diyarbakır'a ulaşmaktı. 13 Ağustos 1934'te 5 yıllık sanayileşme planı gereğince İ sayısı 1600 İ'den 9000 İ'ye çıkarılan Bakırköy Bez Fabrikası hizmete açıldı. 14 Ağustos 1934'te İzmit 1. Kağıt Fabrikası ile Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nın temeli atıldı. 15 Ağustos 1934'te Zonguldak'ta Kömür Yıkama Fabrikası hizmete açıldı. Antrasit Fabrikası'nın temeli atıldı. 30 Eylül 1934'te Keçiborlu'da Kükürt, Isparta'da Gül Yağı Fabrikaları işletmeye açıldı. 19 Ekim 1934'te Turhal Şeker Fabrikası hizmete açıldı. 33.500 çiftçi geçimini pancardan sağlayacak, fabrikada 1000'den fazla işçi ve memur çalışacaktı. Bu fabrikadan doğrudan yararlanacak olanlar topluca 150 bin kişi ediyordu. 20 Kasım'da Konya Ereğli'de İnce Bez Fabrikası'nın temeli atıldı. 15.000 iyi ve 250 tezgahlı bir fabrika olacak, 1250 işçi çalışacak, 4 milyon metre ince bez, patiska ve benzerlerini dokuyacaktı. Sanayi programının birinci 6 ayında bunlar gerçekleşmişti. Bu arada başka şeyler de oluyordu. İkinci Türk Dil Kurultayı 18 Ağustos 1934 Cumartesi günü saat 14'te Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Toplantı Gazi'nin gelmesi ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Gazi bütün toplantıları izledi. Gündem yoğundu, birçok bildiri sunulacaktı. Bu kurultaya iki Sovyet, iki Alman Türkolog katılmıştı. Toplantıyı Yeni Eğitim Bakanı Abidin Özmen açtı. Kazım Özalp kurultay başkanlığına seçildi. Samih Rıfat ve Doktor Reşit Galip Beyler için saygı duruşunda bulunuldu. Komisyonlar seçildi. Genel Sekreter İbrahim Necmi Dilmen Türk diliyle ilgili olarak yapılan çalışmaları anlattı. 129.792 sözcük fişi toplandığını, 150'den fazla dille ilgili yazma ve basma ana eserin tarandığını açıkladı. Tarama dergisi 1300 sayfayı aşıyordu. Hiç durmadan çalışıldığı anlaşılmaktaydı. Yeni çalışma programını da açıkladı. Türk dili dünya dilleriyle ilişkileri, dil sorunları hakkında bildiriler sunuldu. Dillerin gelişim süreçleri üzerinde duruldu. Büyük zorunluluk olmadıkça bütün terimlerin Türkçe kök ve eklerle yapılması kararlaştırıldı. Komisyonlardan gelen raporlar okundu, seçim yapıldı. Kurultay 23 Ağustos 1934 günü sona erdi. Dipnot, bu yoğun çalışmalarla dilimiz yeniden kişiliğini kazanmaktaydı. Dilde önemli bir sadeleşme başlamıştı. Dili sadeleştirmede, terim türetmede en çalışkan kurumun ordu olduğu anlaşılıyordu. Yeni yönetim başkan Saffet Arıkan, genel sekreter İbrahim Necmi Dilmen, muhasebe Besim Atalay, üyeler Yakup Kadri Karaosmanoğlu, A. Cevdet Emre, Ali Canip Bey, Hasan Reşit Tankut, Celal Sahir Sılan, Refet Bey, Naim Hazım Bey, İzzet Ulvi Bey. Kaynak 2. Türk Dil Kurultayı Müzakere Zabıtları Tezler 1934. Dilde sadeleşme, terimleri Türkçeleştirme hızlanmıştı. Bu dönemde tasfiyeciler öne çıkmış, Gazi de bunlara destek vermişti. Tasfiyecilik birçok kimseyi rahatsız ediyordu. Her konuda ölçülü ve gerçekçi olan Gazi'nin bu aşırılığı desteklemesi bu kimseleri şaşırtmaktaydı. Marmara Köşkü'nde toplanmışlardı. Bazı sözcükler tartışılıyordu. Tarihçi Hüseyin Namık Orkun, Gazi'ye tasfiyecileri desteklemesinin nedenini sordu. Hüseyin Namık Orkun'un önünde bardak ve bira şişesi vardı, saygıdan içmiyordu. Gazi buyurun, önce biranızı için dedi. Hüseyin Namık Orkun telaşla bardağına birayı doldurdu. Bira kabarıp köpürdü, köpükler bardaktan taştı. Gazi suskun bekliyordu. Bir zaman sonra köpükler söndü, bardakta üzerinde birkaç köpük kabarcığının yüzdüğü bira kaldı. Dedi ki, benim yaptığım da bu işte, dili köpürtmek. Zamanla köpükler ya akar ya söner, yani aşırılıklar, yanlışlıklar, zevksizlikler gider, geride herkesin anlayarak, severek kullanacağı güzel, duru, doğru bir Türkçe, bir bilim ve sanat dili, Cumhuriyet Türkçesi kalır. Anlatabildim mi? Yoksa dilimizi Türkçeleştirme işi çok uzun yıllar sürecek. Aydınlarımızı alışkanlıklarından koparmanın kolay olmadığını bilirsiniz. Bu nedenle hedefi büyük tutuyorum. Merak etmeyin, Türkçe çok geçmeden doğal yatağını bulup tertemiz akacaktır. Dipnot, Atatürk'ün İsveç prensi için verdiği ziyafette yaptığı konuşma aşırı bir öz Türkçe örneği olarak anılır. O zaman aşırı bulunan konuşmada geçen 35 yeni sözcükten 19'unu şimdi herkes kullanıyor. Deneme nitelikli sözcükler gitti, geriye duru Türkçe kaldı. Bu konuşmayı eleştirmeye yeltenenler devrimci taktikten ve Türk dilinin serüveninden anlamayanlardır. Osmanlıcayı savunanların dili bile artık Cumhuriyet Türkçesi. Osmanlıca mantığı, felsefesi, cümle yapısı, kuralları, imlası, edası, devleti ve bütün sistemiyle bitti. Artık geri gelemez. Osmanlıca ne şiir yazılabilir, ne roman, ne hikaye, ne söylev, ne düz yazı. Günce bile tutulamaz. Sadece Osmanlıcayı taklit etmeye çalışan heveskarlara rastlanabilir. Gökçen'den Zehra'ya. Sevgili kardeşim, Gazi Paşa ilk soyadını bana verdi, Gökçen dedi. Şimdi herkes bana Gökçen diyor. Sana da tatilde geldiğinde ya da bir mektup yazarak soyadı verecektir. İngiltere'yi yadırgamanı anlıyorum. Ben de Avusturya ve Fransa'da hep memleketimi, sizi özlemiştim. Alışıp huzur bulacağını ümit ediyorum. Gazi Paşa İstanbul'da Florya'ya gitmiş, denizini ve kumunu çok beğenmiş. Hayatında denize girmemiş, galiba şimdi girmek ve yüzmek istiyor. İstanbul Belediyesi'nin Florya'da Gazi Paşa için deniz üzerinde bir ev yaptıracağını duydum. Deniz üzerinde ev nasıl olur anlamadım, soramadım da. Bu yılki Cumhuriyet Bayramı da çok güzel oldu. Geçit törenini biz de izledik, ordumuzla iftihar ettik. İzciler de çok başarıyla geçtiler. Gazi Paşa 1 Kasım'da meclisin son çalışma dönemini güzel bir konuşmayla açtı. Günler dolu dolu geçiyor, her gün güzel olaylar oluyor, iyi haberler duyuluyor. Küçük Ülkü'den söz etmiştim, ufaklık civciv gibi koşmaya, çok şirin konuşmaya başladı. Fox ile de iyi anlaştı, ikisi Gazi Paşa'yı çok güzel eğlendirip dinlendiriyorlar. Hepimiz güzel gözlerinden öpüyoruz. Dipnot, Gazi bu konuşmasında dil, tarih ve sanat hakkında şöyle demiştir. Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temelleri üstüne kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabilirsiniz. Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinlemeye yeltenilen musiki yüz artacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu güzeyde, yani sayede, Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. Gazi bu görüşünü sonuna kadar korumuştur. Falih Rıfkı Bey Gazi devrimi kendi zevkinin üzerinde tutmuştur, diyor. Afet Hanım merakla sordu. Niye Gökçen, havacı mı olacaksın? Hiç söylememiştin. Sabiha güldü. Hayır abla, havacılık aklımın köşesinden bile geçmiyor. Gazi Paşa güzel bir sözcük diye seçmiş olmalı. Güzel değil mi?
Güzel.
Sizinki ne olacak?
Babam Uzmay soyadını almış.
Hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Yakup Kadri Bey Türkiye'ye döndü. İstanbul'da rastladığı Vasıf Çınar dergi aleyhindeki faaliyetleri anlattı. Ankara'ya geldi, kararı Gazi'den öğrendi. Tiran'a Ruşen Eşref Bey'in yerine elçi atanmış, Ruşen Eşref Bey Atina'ya alınmıştı. Sarsıldı. Yakup Kadri Bey partiden çıkarılmasının bile önerildiğini öğrenecek, bu atama çözümünün Gazi'nin bir inceliği, koruyuculuğu olduğunu anlayacaktı. Gazi Yakup Kadri Bey'i Ankara'dan ayrılana kadar hemen her akşam yemeğe davet etti. En seçkin dostlarından biri olduğunu belli etti. Kadrocular toplandılar. Kadroyu Yakup Kadri'siz yürütmeyi doğru bulmadılar. Bir iki sayı daha çıkarıp dergiyi kapatmaya karar verdiler. Yakup Kadri Bey Kasım sonunda Tiran'da göreve başlayacak, dergi yıl sonunda 36. sayıda kapanacaktı. Dipnot: Yakup Kadri Zoraki Diploma, sayfa 528, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1967. Kadro Dergisi 35-36. Derginin son ortak sayısının iç kapağında İlk Kanun, Son Kanun 1935-1936 yazıyor. Yine iç kapakta Kadro Neşriyatı'na şimdilik son vermiştir açıklaması var. Ama sonrası gelmemiş, yazı kadrosu dağılmıştır. Yazı kadrosundan Vedat Nedimtör'ü 1970'te tanıdım. Her İstanbul'a gittiğimde ziyaret ederdim, o da beklerdi. Bence önemli ve kaliteli işler yapmış, önemli ve kaliteli bir insandı. 1 Kasım 1934 günü de Güven Anıtı ve Parkı törenle açıldı. Görkemli anıtı Anton Hanek Josef Torak yapmıştı. Heykel grubunun kaidesine Gazi'nin şu dört sözcüğü yazılmıştı: Türk, öğün, çalış, güven. Parkı mimar Holzmeister planlamıştı. Heykelin karşısında büyük dikdörtgen mermer bir havuz, havuzun iki yanında taflanlar arasında yarım daire biçiminde sıralanmış beyaz mermerden oyulu çok güzel koltuklar vardı. Sanat eseri bir park olmuştu. Dipnot, uygar bir ülkeye ve şehre yakışır, gerçekten çok güzel bir parktı. Bir de şimdiki haline bakınız. Birkaç gün sonra da Ankara Sergi Evi binası açıldı. Dipnot, mimarı Şevki Balmumcu'dur. Bina 1948'de mimar Bodatz tarafından Büyük Tiyatro Opera binasına dönüştürülür. İlk sergi sanayi sergisi oldu. Bunu da Devlet Mahallesi'ndeki 260 odası olan Bayındırlık Bakanlığı binasının açılışı izledi. Bu açılışa Gazi de katıldı. Bugünlerde Gazi'ye verilecek soyadının kesinleştirilmesi isteniyordu. Birçok öneri vardı. Sonunda Gazi'ye rızası alınarak Atatürk soyadı verilmesi kararlaştırıldı. Bu adım bulunmasında Saffet Arıkan'ın bir önerisinin yardımı olduğu söyleniyordu. İsmet Paşa ve 22 arkadaşı meclise Yeni Türkiye'nin kurucusu ve uygarlık yolundaki önderi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadının verilmesini önerdiler. Öneri 24 Kasım 1934 günü gündeme alındı. İsmet Paşa öneri hakkında kısa bir konuşma yaptı. Büyük önderin taşıyacağı soyadını belirlemenin büyük meclisin borcu ve hakkı olduğunu düşündüklerini, Atatürk adıyla büyük Türk ulusunun en büyük oğluna en büyük ve en saygılı hitabın yapılmış olunacağına inandıklarını söyledi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Gazi'ye artık Atatürk diye hitap edilecekti. Adının başına yüceltme sözcükleri getirilmesini, ata diye hitap edilmesini istemeyecekti. Dipnot, Atatürk İsmet Paşa'ya İnönü, Kazım Paşa'ya Özalp, Fahrettin Paşa'ya Altay, Behiç Bey'e Erkin soyadını uygun gördü. Hakimiyeti Milliye gazetesinin adı Ulusa, Vakit gazetesinin adı Kurun'a çevrildi. Meclise 3 devrim tasarısı geldi. 26 Kasım 1934'te bazı lakap ve ünvanların kaldırılması hakkında kanun ile 3 Aralık 1934'te bazı kisvelerin giyilemeyeceği hakkında kanun kabul edildi. Dipnot: A. Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi, Hazretleri gibi lakap ve ünvanlar, sivil rütbeler kaldırılır. Askeri rütbe adları 9 Nisan 1935 tarihli kararname ile değiştirilir. Hangi dine mensup olursa olsun din adamlarının mabet ve ayin dışında dini kıyafet taşımaları yasaklanır. Diyanet İşleri Başkanı ve cemaatlerin en büyük din adamları dışında gerekçeleri ve görüşme özetleri için Türk Parlamento Tarihi 1931-1935 1. cilt sayfa 186-194. Bu iki kanun da yürürlükteki anayasanın 174. maddesinde sayılan devrim kanunlarındandır. Anayasanın güvencesi altındadırlar. 5 Aralık 1934 günü Türk tarihi bakımından büyük bir gün oldu. Meclis kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliğini gündeme aldı. Öneriyi Başbakan İsmet Paşa ve 191 arkadaşı imzalamıştı. İsmet Paşa özlü bir konuşma yaptı. Konuşmasını şöyle bitirdi: Gelecek nesiller 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk kadınına bütün haklarını vermek için gösterdiği gayreti minnet ve şükranla anacaktır. İsmet Paşa'dan sonra söz alan Refik Koral'dan, Sadri Maksudi Arsal, Refik Şevket İnce gibi milletvekilleri kadınları yücelttiler ve tasarıyı desteklediler. Mecliste 258 milletvekili vardı, tasarı oy birliği ile kanunlaştı. Ertesi gün Ankara'da kadınlar Ankara Halk Evi'nde toplanarak meclise teşekkür ettiler. Afet Hanım sevinçten uçuyordu. Bu kararda bir damla da olsa katkısının bulunduğunu biliyordu. Her fırsatta kadınların siyasi haklarına değinmeyi ihmal etmemişti. Atatürk'e bu kararı kutlamayacak mıyız diye sordu. Kutlayacağız, çiftliğe gidiyoruz. Sabiha'yı, Rukiye'yi, Ülkü ile annesini ve Fox'u da aldılar. Marmara Köşkü'nde kalabalıkça bir aile olarak güle oynaya yemek yediler. Çiftlik ürünü ayran ve üzüm suyu içtiler, gramofon çaldılar. Sabiha Atatürk'ün Afet Hanım'ı Kadın Hakları Konferansı'na nasıl hazırladığını muzip bir dille anlattı, herkesi güldürdü. Atatürk akşama bu düşüncenin meclisçe benimsenmesi için çok çalışan bazı arkadaşları davet ettim dedi. Ama Afet, sen yemekten önce bir ara İnönü'ye uğrayıp teşekkür etmelisin. Bu kararın öncülüğünü o yaptı. Peki Atatürk? Bir gün sonra da kadınlar İstanbul'da birkaç yerde toplandılar. Beyazıt'taki büyük mitingde Kadınlar Birliği adına Saadet Rıfat Hanım konuştu. Hükümete, meclise ve Atatürk'e kadınların saygılarını sundu. Ahmet Cemalettin Efendi çınar altında oturup bir çay içmek için Beyazıt'a gelmişti. 10.000'den fazla ve çoğu açık başlı kadını bir arada görünce tansiyonu yükseldi, sakalları diken diken oldu, çarpıntısı arttı. Bu bir kuru kalabalık değildi, bu gidişin geri dönüşü olmayacağı anlaşılıyordu. Allah'ın rızası olmadan yaprak bile kıpırdamaz diyebilirdi. Bütün bunlar zafer, barış, cumhuriyet ve sonrası, kadınların bu hali Allah'ın rızası olmadan gerçekleşebilir miydi? Allah'ın rızası varsa bu gidişe karşı çıkmak doğru muydu? Yorgun aklı büsbütün karıştı. Bu konuyu birilerine danışmalıydı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 15. yıl dönümü dolayısıyla Halk Evi'nde 27 Aralık günü saat 21'de bir kutlama gecesi düzenlenmişti. Bu gece iki Türk bestecisi ile müzik ve sahne sanatçılarının Atatürk'e bir armağanıydı. Program şöyleydi: İstiklal Marşı, Necip Ali Küçük Ağa'nın konuşması, Bay Önder'den bir parça, Taş Bebek. Bay Önder, Necip Kazım Akses'in Taş Bebek, Adnan Saygun'un bestelikleri kısa operalardı. Atatürk'ün Eser Verin emrini yerine getirmişlerdi. İkisinde de orkestrayı Adnan Saygun yönetecekti. Koro şefi Halil Bedi'yi yönetken bale yönetmeni Hardinova idi. Atatürk Afet Hanım ile birlikte locaya girince İstiklal Marşı başladı. Necip Ali Küçükağ Atatürk'ün Ankara'ya gelişini ve anlamını anlattı. O çetin ve büyük günleri hatırlattı. Sonra Bay Önder kısa bir aradan sonra da Taş Bebek oynandı. Eserler çok alkışlandılar. Atatürk bestecileri ve kalabalık sanatçıları Necip Ali Küçük Ağa aracılığıyla kutladı. Adnan Saygun'u sık sık sofrasına davet ederek müzik konuları ve sorunları hakkında konuşacak, küçük deneme parçaları besteletecek ve misafirlerine dinletecekti. Dipnot: Metin Ant, Atatürk ve Tiyatro, sayfa 80-86. Adnan Saygun, Atatürk ve Musiki, sayfa 55. Bugün Ankara'nın dışında da opera ve bale birimlerimiz bulunuyor. Devrimin musiki ayağını güçlendirmek istiyordu. Yüksek Ziraat Enstitüsü öğrenciler arasında sevinç ve şaşkınlık bir aradaydı. Enstitünün ikinci sınıfına geçen öğrencileri Uludağ kış tatiline yollayacağı öğrenilmişti. Bunun için gerekli giysiler yaptırılacak, her öğrenciye kayak ayakkabısı ve kayak verilecekti. Bu her yıl yapılacaktı. Öğrencilerin sağlığı ve mutluluğu bilgi düzeyleri kadar önemliydi. Bu nedenle enstitüde bir de beden terbiyesi enstitüsü kurulmuştu. Yıl içinde de tenis oynanmış, ata binilmiş, dileyenler güreş, boks da yapmışlardı. Yılbaşında Uludağ'daki kayak evi ve 3 otel dolu olacağı için yılbaşı geçince gidecekler, bir kuruş harcamadan bir ay kalacaklar, kayak öğrenecekler, yarışacaklar, doğanın, kışın, karın, temiz havanın ve genç olmanın tadını çıkaracaklardı. Hadiye Tuncer de ikinci sınıfa geçmişti bu yıl, o da gidecekti, sevinçten uçuyordu. Bu ne güzel devletti. Dipnot: YZE Ziraat Fakültesi Yıllığı 1937, sayfa 63. Hüner Tuncer idealler kuşağından bir örnek. Doktor Hadiye Tuncer, sayfa 28-137. Doktor Hadiye Tuncer bu kış gezilerine ve yarışlarına sonradan Siyasal Bilgiler Okulu ile Spor Akademisi'nin de katıldığını anlatıyor. Kızılay gelir elde etmek amacıyla yeni yıl için bu kez sergi evinde bir şenlik düzenlemişti. Atatürk ve Büyük Cumhuriyet ailesi bu şenliğe çoluk çocuk katılarak yeni yılı neşe içinde karşıladılar. Bütün hanımlar şık ve zarifti. Hepsinin giysileri yerli malı kumaşlardan yapılmıştı.